Nostaljika başlıyor.
Nostaljika'dan herkese merhaba. Ben program sunucunuz Gizem Kılınç. Geçmişin derinliklerinden getirdiğimiz parçalarla bugünlerde unuttuğunuz o güzel hisleri sizlere yeniden yaşatmak için buradayım. Geçtiğimiz programda 60'ların hayatımıza değen, hepimizin bir şekilde aşina olduğu parçaları çalmıştık. Ama 60'lar öyle bir dönem ki bir tarafı efsaneleşmiş klasikler, diğer tarafı ise hala keşfedilmeyi bekleyen saklı hazinelerle dolu. İşte bu hafta daha çok o saklı hazinelere bakıyoruz. Niş ama bir o kadar da etkileyici şarkılar. Az bilinen ama dinleyince iyi ki çalmışlar diyeceğimiz türden. Ve ilk durağımız Fairport Convention. 1967 Londra'sını düşünün. Bir salonun ortasında henüz yolunu bulmaya çalışan genç bir grup. Bob Dylan'ın, Joni Mitchell'ın şarkılarıyla başlayan bir repertuar. Ve o dönem eleştirmenlerin onlara taktığı o sevimli lakap. British Jefferson Airplane derken her şey değişiyor. Gruba folk rock tarihinin en özel seslerinden biri katılıyor. Sandy Denny. O ses geliyor. Richard Thompson'ın kaleminin üzerine bir ışık düşüyor. Grup Amerikan folk rock çizgisinden İngiliz köklerine doğru dönmeye başlıyor. Masallardan, eski balatlardan, yüzyıllık halk melodilerinden beslenen yepyeni bir yön. Ve tüm bu dönüşümün ortasında Richard Thompson henüz reşit bile değilken bir şarkı yazıyor. Meet on the Ledge. Bu şarkı sadece bir folk parçası değil, hayata, yolların ayrılışına, yeniden buluşmalara dair içten bir sözleşme gibi. Hem üzünlü, hem umutlu, hem genç, hem yorgun. Dünyevi olduğu kadar biraz da mistik. Yıllar içinde Fairport Convention'ın adeta gizli marşı oluyor bu parça. Her konserlerini bu şarkıyla bitiriyorlar. Bugün programda niş 60'lar hazinelerine yolculuğumuza tam da böyle bir şarkıyla başlamak istedim. Hem döneminin ruhunu taşıyan hem de dinleyenin içine işleyen bir şey var Meet on the Ledge'de. Hazırsanız Nostaljika'da bugünün ilk parçası geliyor Fairport Convention'dan.
We'd all be making songs, or finding better words. These ideas never lasted long. The way is up along the road. The air. Many friends who try, blown off this mountain with the wind.
Nostaljika'da yeni bir durağa geçiyoruz. Az önce 60'ların o pastoral, akustik dünyasında dolaştık. Şimdi ise perdeyi aralayıp dönemin çok daha gürültülü, çok daha asi tarafına adım atıyoruz. Bu kez blues'un çamurlu sahnesi, yüksek volüm ve karanlık gitar tonları karşılayacak bizi. Şimdi diyeceksiniz ki Fleetwood Mac niş mi? Onlar koskoca Rumours, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham. Haklısınız. Bugün adını duyunca akla hemen o dev pop rock albümleri, Dreams, Go Your Own Way falan geliyor. Ama biz bugün o çok parlayan döneme değil, grubun gölgede kalmış ilk yüzüne, yani Peter Green dönemine bakıyoruz. 1967 Londra'sını düşünelim. John Mayall'ın Blues Breakers'ından kopup gelen bir üçlü. Gitarist Peter Green, davulda Mick Fleetwood, başta John McVie. Adı bile buradan geliyor zaten. Fleetwood ve Mac. O dönem Fleetwood Mac bugünkü gibi kalp kırıklıklarıyla dolu bir pop grubu değil, sahnenin dibine kabinleri dizen, volümü sonuna kadar açan, iyice kirli çalan İngiliz bir blues grubu. Ve 1969'da işte bu kimliğin zirve parçalarından biri geliyor. Oh Well, aslında B yüzü olsun diye düşündükleri. Peter Green'in boş bir riff diye küçümsediği şey bugün rock tarihinin en karakteristik girişlerinden biri. Kuru bir akustik gitar riffiyle başlıyor. Arkadan elektrik gitar, bas ve Mick Fleetwood'un o meşhur marakas cowbell dokunuşları giriyor. Sonra Peter Green şarkıya hem alaycı hem yorgun bir tonla giriyor. Sözler tam İngiliz mizahı. Hayat, beklentiler, tanrı, başarısızlık, benden büyük şeyler beklemeyin. Ben de tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum diyen bir adamın iç dökmesi gibi. Oh Well aslında iki parçalı bir beste. Bizim şimdi dinleyeceğimiz part 1 hızlı, sert, kısa ve elektrikli tam bir blues rock patlaması. Arkasından gelen part 2 ise bambaşka bir dünya. Klasik müzikten etkilenmiş, İspanyol gitarları, flütler, cellolarla dolu uzun bir enstrümantal bölüm. Yani Peter Green kendi içinde iki ucu gösteriyor. Bir yanda çamurlu, sahne tozuna bulanmış bir blues, diğer yanda karanlık, neredeyse film müziği gibi yarı klasik bir atmosfer. Rock tarihçileri Oh Well'i hep şöyle tarif eder. Led Zeppelin'den önce, Stoner'dan, Doom'dan, Grunge'dan önce gitarın kirlenmeye başladığı anlardan biri. Ama ana akım dinleyicinin gözünde hep biraz gölgede kaldı. Rumours kadar vitrine çıkmadı. Tam da bu yüzden Nostaljika'nın niş ama etkili 60'lar köşesinde olmayı hak ediyor. Hazırsanız Fleetwood Mac'in o çok bilinmeyen ama çok etkili yüzüne gidiyoruz. Peter Green'in döneminin o vahşi, çiğ enerjisini beraber duyalım. Nostaljika'daki sıradaki parça Fleetwood Mac.
About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Yeah.
Nostaljika'da yolculuğumuz 60'ların bilinmeyen köşelerinde devam ediyor. Az önce İngiliz folk sahnesinin narin, akustik damarında dolaştık. Şimdi ise sizi Avustralya'nın tozlu garajlarına götürüyorum. The Masters Apprentices. Adını bile hikayeden alan bir grup. 1965'te Adelaide'de kurulduktan sonra Rolling Stones'un blues ustalarına duyduğu hayranlıktan etkilenip kendilerine Masters'ın çırakları diyorlar. Bu tevazuya bakmayın. Birkaç yıl sonra Avustralya sahnesini kasıp kavuracaklar. Rolling Stones, Yardbirds, Pretty Things derken kendi karakterlerini öyle bir kuruyorlar ki daha ilk yıllarında bile Avustralya'nın en vahşi, en kirli rock sound'u diye anılıyorlar. Ama asıl enteresan olan şu, bu kadar genç yaşta bu kadar sert bir müzikal tonla çıkıp ilk günden büyük bir cesaret gösteriyorlar. Çünkü birazdan çalacağımız parça War or Hands of Time, Avustralya'da Vietnam Savaşı'nı doğrudan konu alan ilk şarkı. 1965'te zorunlu askerliğin gelmesiyle birlikte yüz binlerce genç için hayat bir anda değişmişti. The Masters Apprentices ise o gençlerden biriydi ve bu parçayı yazan Mick Bower'ın etrafındaki herkes ya kura bekliyor ya da cepheye gitmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden şarkı 60'ların tipik protest rock'ı gibi değil, daha içten, daha kişisel. Sanki bir gencin geleceğiyle zamana karşı kendi nefesiyle yarışması gibi. Garajdan çıkmış bir Avustralya grubunun bu kadar karanlık, bu kadar genç ama ağır bir şarkıyı yazması, o dönemin müzik tarihinde küçük bir not gibi görünse de bugün hala Avustralya rock tarihinin dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. Ve evet, grubun geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz kurucu basçısı Gavin Webb'e de kulaklarımızda küçük bir selam olsun. Onların bıraktığı o ham, dürüst enerjinin bugün hala neden değerli olduğunu bu şarkıda çok iyi hissediyorsunuz. Hazırsanız 1966 Adelaide sokaklarından yükselen ilk büyük çığlık.
Someday.
60'ların o vahşi ve özgür tarafına doğru açılıyoruz şimdi. Psychedelic rock tarihinin karanlık köşelerinde adı fısıltıyla anılan ama bıraktığı etkiyle devleşen bir grup, The 13 Floor Elevators. Austin, Texas'ta kurulan bu topluluk, vokalde Rocky Erickson, gitarın başında Stacy Sutherland ve belki de rock tarihinde eşine pek rastlanmayan bir çalgıyla, yani elektrikli sürahi çalan Tommy Hall'la sadece bir grup değil, adeta bir deney laboratuvarıydı. Hall, üniversitede psikoloji ve felsefe okurken okuduğu Timothy Leary kitaplarından etkilenip ürettikleri müziğe ilk kez psychedelic adını veren isimdi. Hatta grubun kartvizitlerinde bile 1966'da psychedelic rock yazdığı bilinir. Terimi kullanan ilk grup olarak tarihe geçmeleri de bundan. The Elevators'ın sahnesi de müziği kadar sıra dışıydı. Rocky'nin çığlıklarla patlayan vokali, Hall'un ritmik nefeslerle şişeden çıkardığı tuhaf uğultular ve Sutherland'ın kükreyen gitarı. Bu karışım 60'ların batıya bakan yüzünde Grateful Dead, Moby Grape ve hatta Janis Joplin gibi isimleri bile etkilemişti. Ama onların hikayesi müzikten çok daha karanlık bir alana uzandı. LSD ve marihuana kullanımı, polis baskınları, tutuklamalar, psikiyatrik kurumlara kapatılmalar, Rocky Erickson'ın yıllarca süren ruh sağlığı mücadelesi grubun trajik kaderinin de simgesi oldu. Fakat kısa ömürlerine rağmen müzik dünyasında devasa bir iz bıraktılar. 1972'de Nuggets derlemesine giren tek şarkıları, aynı zamanda kariyerlerinin zirvesi You're Gonna Miss Me. 1966 tarihli bu parça, garaj rock'ın en çiğ haliyle psychedelic rock'ın doğum anını birleştirir. Rocky'nin adeta yırtılan bir kumaşı andıran o çığlığı, Stacy Sutherland'ın vahşi gitarı ve Tommy Hall'un elektrikli sürahisiyle kurduğu o benzersiz titreşim. Bugün dinlediğimiz psychedelic rock, punk ve lofi garaj sound'unun temellerinden biri sayılır. Rocky'nin eski grubu The Space'te kaydettiği versiyondan çok daha sert, çok daha kaotik formda yeniden yorumlanan bu şarkı, yıllar içinde televizyonda Primal Scream'e, R.E.M'den White Stripes'e kadar sayısız müzisyenin ilham kaynakları arasında anılmaya devam ediyor. Hazırsanız şimdi 60'ların o çılgın, yoldan çıkmış, bir o kadar da büyüleyici ruhuna doğru gidiyoruz. Ortasındayız. İngiltere'de öyle bir grup var ki bugün geriye dönüp baktığımızda müzik tarihinin en büyük tesadüflerinden biri gibi duruyor. Çünkü The Yardbirds neredeyse rock'ın kaderini yazacak 3 gitaristi aynı çatı altında bir araya getirdi. Eric Clapton, Jeff Beck ve Jimmy Page. Hepsi daha genç, daha hırslı, daha keşif döneminde. Ama zaman içinde her biri bambaşka evrenlerin kapısını açacak. Clapton, blues'un yaşayan ilahı olacak. Jeff Beck, gitarı adeta laboratuvar aletine çeviren bir yenilik makinesi. Ve Jimmy Page, yani ileride Led Zeppelin'i kurup rock tarihini bir daha geri dönüşsüz şekilde sarsacak adam. Ama hepsinin başlangıç noktası aynı. The Yardbirds. Önce saf blues çalıyorlar, sonra bir anda psychedelic deneylere girişiyorlar. Ritimleri bozuyorlar, gitar seslerini büküyorlar, stüdyoda daha önce kimsenin denemediği şeyler deniyorlar. Bugün rock müziğin tehlikeli ama büyüleyici tarafı neyse, 60'ların ortasında bunun öncülerinden biri The Yardbirds'tü ve çalacağımız parça grubun en cesur, en deneysel işlerinden biri. 1966 çıkışlı Happenings 10 Years Time Ago bu şarkıda Jeff Beck ve Jimmy Page aynı anda çalıyor. Rock tarihinde çok az bulunur böyle bir an. İki büyük gitar devinin aynı kaydı paylaştığı bir kesişim noktası. Bas gitar ise ileride Led Zeppelin'in bel kemiği olacak John Paul Jones tarafından çalınıyor. Yani bu parça resmen Zepp'in DNA'sını taşıyan bir geçiş tüneli. Gelelim şarkının ruhuna. Davulcu Jim McCarty ve vokalist Keith Reeve bu parçayı yazarken hayatın döngüselliğinden bahsediyor. Sanki bazı anlar, bazı yüzler, bazı karşılaşmalar 10 yıl önce yaşanmış gibi tanıdık gelir ya, tam da o tuhaf his. Müzik de bunu yansıtıyor. Gitarlar bir ileri bir geri savruluyor. Ritim bir anda hızlanıp yavaşlıyor. Arka planda soyut sesler duyuluyor. Adeta zaman çizgisinin büküldüğü bir kayıt. The Yardbirds basçısı Chris Dreja yıllar sonra şöyle demiş. Bu şarkı küçük bir rock operası gibi. Her saniye başka bir kapı açılıyor. Aradan 10 yıllar geçti ama enerjisi hala dipdiri. Ve hakikaten öyle. Bugün dinlediğinizde bile 60'ların sınır tanımayan yaratıcılığını taşıyor. Hazırsanız The Yardbirds'ın Led Zeppelin'e giden yolu nasıl döşediğini en iyi anlatan parçalardan birine gidiyoruz.
Thank you.
Şimdi 60'ların San Francisco sahnesinde biraz daha derine iniyoruz. Hani hep anlatılır ya, çiçek çocukları, özgürlük, barış. Ama o hikayenin bir de arka yüzü vardı. Uyuşturucu kırılmaları, kötü menajerler, talihsizlikler ve kaçıp giden büyük fırsatlar. İşte Moby Grape o arka yüzün en parlak ama en talihsiz gruplarından biriydi. 1966'da ortaya çıktıklarında herkes aynı şeyi söylüyordu. Bu grup gerçekten büyük olacak. Çünkü 5 üyenin 5'i de şarkı yazıyor, söylüyor ve çalıyordu. San Francisco sahnesinin rüya takımını andırıyorlardı. Stones kadar ateşli, Birds kadar melodik, Hendrix kadar ruhlu ve evet, Led Zeppelin'den Jimmy Page ve Robert Plant bile Moby Grape'in etkisini yıllar sonra açıkça kabul etti. Ama kaderin onlar için bambaşka bir planı vardı. Uyuşturucu baskınları, haksız tutuklamalar, yanlış yönlendirmeler, menajer Matt Eve Katz'ın bitmek bilmeyen telif savaşları ve tabii grubun dahilerinden Skip Spence'in LSD sonrası hızla çöken ruh sağlığı. Bir gün otelde baltayla fırlayıp stüdyo arkadaşlarını aradığı o ünlü kırılma anı aslında çöküşün sadece sembolüydü. Moby Grape çok daha önce çatırdamaya başlamıştı bile ve bütün bu kaosun üzerine CBS'in aldığı o akıl almaz karar geldi. 5 single'ı aynı gün piyasaya sürmek 1967 için tamamen delice bir hamleydi. Radyo bu kadar yükü kaldıramadı, hiçbir şarkı gerektiği ilgiyi göremedi ve hepsi birbirini boğdu. Oysa Moby Grape'in ilk albümü gerçekten bir başyapıttı. Sadece doğru yönetilemedi. Bugün grubun kalan üyeleri hala bir arada. Skip Spence'in oğlu Omar bile babasının şarkılarını söyleyerek mirası yaşatıyor. Ve dünya üzerindeki küçük ama çok sadık bir dinleyici kitlesi bu grup çok daha büyük olmalıydı demeye devam ediyor. Şimdi gelelim çalacağımız parçaya. Bu şarkı bütün o yeteneğin ve gençlik enerjisinin en canlı hali. Hızlı, kıpır kıpır, 60'ların San Francisco kaldırımlarından göğe fırlıyormuş gibi. Hazırsanız o kısa ama parlak yıldızın nasıl parladığını birlikte kulak verelim. Sizi 60'ların Londra'sına götüreceğim. Tozlu sahneler, dolup taşan publar, dört delikanlı ve kulaklardan hiç düşmeyen o enerjik mod ruhu. Karşımızda Small Faces. Boyları küçük ama sahnedeki güçleri kocaman olan bir ekip. Önce sokakların ritmini taşıyan, hızlı ve ateşli parçalarla kendilerini duyurdular. Ardından müzikleri bambaşka renklere büründü, daha cesur, daha hayalperest, daha özgür bir döneme geçtiler. Ama bugün çalacağımız şarkı onların kariyerinde ayrı bir yerde duruyor. Çünkü bu bir best of şarkısı değil. Bu Steve Marriott'in birine aşık olduğunda yazdığı bir parça. Marriott 1966'da bir modele, Jenny Rylance'a ilk görüşte tutuluyor. Fakat Jenny o sırada başka biriyle birlikte. Bu yüzden Marriott sessizce kenara çekiliyor ve duygularını tek bir yere döküyor. Müziğe. Teen Soldier işte bu içe atılmış duygunun şarkısı. Dışarıdan bakınca güçlü ve ateşli bir rock kaydı ama içinde çok kırılgan, çok insani bir şey var. Marriott yıllar sonra bu şarkı birinin bedenine değil aklına ulaşmakla ilgili diye anlatacak. Parçada duyduğunuz kadın sesi ise P.P. Arnold. Marriott önce bu şarkıyı ona vermeyi düşünmüş ama sonra hayır bu bizim olmalı deyip vokalde yine onu çağırmış. O güçlü arka vokaller şarkının duygusunu neredeyse ikiye katlıyor. İşin komik bir tarafı da var. Şarkı çıktığında BBC son satırdaki Sit With You'yu yanlış anlayıp Sleep With You zannediyor ve şarkıya sınırlama getiriyor. Ama zaman her şeyi yerine oturtuyor ve Teen Soldier yıllar içinde gerçek bir klasik oluyor. Kısacası bu şarkı bir grubun başarı hikayesinden çok bir adamın içindeki ateşi, sabrını, umudunu anlatıyor. Hazırsan 1967'ye dönüyoruz. Duyduğunda hem güç veren hem de dokunan o klasik geliyor.
Smiles melt in the sea.
60'ların müzik sahnesi cesaretle büyürken, kalıpları yıkan, türler arası sınır tanımayan sanatçılar sayesinde bambaşka sesler doğdu. İşte The Chambers Brothers tam bu noktada doğan seslerden bir tanesi. Ama hikayeleri sahne ışıklarıyla değil, Mississippi'nin toprak yollarında başlıyor. George, Joe, Willie ve Lester hepsi kardeş. Hepsi bir sharecropper ailesinin çocukları. Müziğe tarladan döndükten sonra kilisenin arka odasında Mount Calvary korosunda başladılar. 50'lerin sonunda Los Angeles'a taşındıklarında sıradan bir gospel grubu gibi görünüyorlardı. Ta ki 1965'e kadar gruba davulcu Brian Keenan katıldı ve bu birliktelik sound'un yönünü tamamen değiştirdi. Gospel ateşi, soul enerjisi ve rock isyanı aynı potada eridi. Newport Folk Festivali'ndeki performansları ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Bu dört kardeş bir anda Batı yakasının en merak edilen sahne gruplarından biri haline geldi. Ama kariyerlerinin dönüm noktası elbette bugün çalacağımız o şarkıydı. Time Has Come Today. Bu şarkının yaratılış hikayesi de en az kendisi kadar çılgın. Joe Chambers, spontane bir LSD deneyiminden sonra yazdığı satırları getiriyor. Willie Chambers ise o meşhur durmadan ilerleyen ritme ekliyor. Ve ortaya ne gospel, ne soul, ne rock tek başına tarif edebiliyor. Hepsinin birleşip başka bir şeye dönüştüğü bir parça çıkıyor. Fakat Columbia Records'un o dönemki patronu Clive Davis şarkıya güvenmiyor. Siz siyah bir gruptunuz, R&B yapın diye parçayı rafa kaldırıyor. Ama Chambers Brothers pes etmiyor, prodüktörlerini gizlice stüdyoya sokuyor. Tek bir take'de 11 dakikalık o çılgın versiyon kaydediliyor. Sonrası mı? DJ's plak şirketi bile istemeden bu uzun versiyonu çalmaya başlıyor. Amerika'da bir anda protestoların, karşı kültürün, sokak hareketlerinin sesi oluyor. 1968'de listeye giriyor ve 60'ların en ayrıksı parçalarından biri olarak tarihe geçiyor. Sözler de en az müzik kadar isyankar. Kendi yolumu çiziyorum, kim ne derse desin. Ruhum psikodelik bir girdaptan geçti gibi. Hepsi hem kişisel bir uyanışı hem de dönemin toplumsal çalkantılarını taşıyor. Yıllar sonra bile bu şarkı hala film sahnelerinde, belgesellerde, oyunlarda karşımıza çıkıyor. Ve hala şu hissi veriyor. Zaman geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hazırsanız Cowbell'in ilk vuruşuyla bizi 1968'e götüren o yolculuğa çıkıyoruz. Ve böylece Nostaljika'nın bu bölümünü kapatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda sizi yine müziğin arka sokaklarına, gözden kaçmış ama kalpten vurmayı bilen melodilere götürmeye devam edeceğim. Bazı şarkıların hafızamızda neden hiç solmadığını, bazı grupların ise tek bir kıvılcımla bir kuşağı nasıl ateşe verdiğini birlikte hatırlayacağız. Kapanışı bugün Kanada'dan bir grup ile yapıyoruz. The Ugly Ducklings. Toronto sokaklarında kurulan, saf bir garaj rock enerjisiyle patlayan, temiz çocuklar değiliz ama sağlam çalarız özgüveni taşıyan bir beşli. The Who'dan, Rolling Stones'tan, Yardbirds'ten etkilenmişler ama sonuç öyle birebir bir taklit değil. Tam tersine kendi kirli, hızlı, sokak lambası altında çalınmış gibi duran bir sound yaratıyorlar. 60'ların ortasında Kanada listelerini alt üst eden Gaslight, Rolling Stones'u bile bir süreliğine tahtından indiriyor. Bu grubun kaderi de biraz 60'lar ruhu gibi. Çok parlak, biraz talihsiz ama geride bıraktığı enerji hala diri, hala saf. Biz de şimdi kapanışı o enerjiyi hissettirerek yapıyoruz. Haftaya yine başka bir yeraltı tüneline ineriz. İster İngiltere'nin çatı katlarına çıkarız, ister San Francisco'nun sisli sokaklarına. Nereye gidersek gidelim, siz yine 94.9 frekansında Radyo Key'i açmayı unutmayın. Şimdi sözü Kanada'nın o köşesinden gelen o genç Asi Garaj Rock'ına bırakıyoruz.
You're driving me mad, yeah, you rattle on my brain. I happened to mention what you said last night. You paid no attention, you just dropped out of sight. Baby, you know I need nothing. I need nothing.
Nostaljika sona erdi.